Ayrım 13, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 154, Hayalet Geminin Son Gezisi. Onlar şimdi benim kim olduğumu görürler, dedi kendi kendine. Yeni erkekleşmiş gür sesiyle büyük gemiyi ilk gördükten uzun yıllar sonra, bir gece kimselerin oturmadığı kocaman bir saray gibi köyün önünden geçmişti. Kapkaranlıktı, hiçbir ses gelmiyordu. Bütün köyden daha uzun, kilise kulesinden daha yüksekti ve körfezin öte yanındaki korsanlara karşı tahkim edilmiş eski bir köle limanı olan ve her 15 saniyede bir kederli ışığının köyü parlak evlerle gümüşten bir karargaha ve volkanik çöl sokaklarına döndürdüğü döner fenerli sömürge kentine doğru yol alıyordu. Ve o sıralarda sesi henüz tam bir erkek sesi olmamıştı. Ama annesinin izniyle kumsalda geç saatlere dek rüzgarın ezgilerini dinlerdi. Hala anımsıyordu. Sanki görür gibiydi fenerin ışığı üstüne vurunca gemi kayboluyor. Işık geçince yeniden görünüyordu. Bir görünüp bir kaybolarak yol alan bir gemiydi. Körfezin ağzına doğru limanı belirleyen şamandıraları bir uyur gezer gibi kolluyordu. Derken pusulada bir bozukluk oldu ki burnu sığlığa doğru döndü, karaya oturdu, sarsıldı ve sessizce battı. Kayalıklardaki böyle bir çarpışmadan köyün son sokaklarıyla başlayıp dünyanın öteki ucunda uyuyan canavarları bile korkudan donduracak bir sesin, kırılan demir patlayan makina seslerinin yükselmesi gerekirdi. Onun için kendi de bunun bir düş olduğuna karar verdi. Hele ertesi gün pırıl pırıl balık kavanozu gibi körfezi, limanın yukarısındaki tepelerde alaca renkli zence evlerini, Cuynas'tan gelen kaçakçı teknelerinin yüklerini, karınları elmas dolu masum papağanları indirdiklerini görünce, yıldızları sayarken uyuyakaldım herhalde, o koca gemiyi düşümde gördüm diye düşündü ve böyle olduğuna inandığı için kimseye bir şey söylemedi ve gemiyi de bir daha anımsamadı. Ta ertesi Mart'a, aynı geceye dek yunusların denizden çıkmasını beklerken o hayal gemiyi gördü. Kasvetli bir görünüp bir kaybolan, tıpkı geçen yılki gibi yolunu şaşırmış, yalnız bu kez düşü olmadan öyle emindi ki koştu annesine anlattı. Annesi de her işin ters olduğu için beynin bozuldu. Gündüzleri uyuyor, suçlu gibi geceleri geziyorsun diye söylenip umutsuzca 3 hafta ağladı. Kente inmesi gerekiyordu. Oturup ölen kocasının düşünceyi rahat bir şey almalıydı. Çünkü sallanan iskemlesinin alt tahtalarını 11 yıllık dulluk eskitmişti. Bu fırsattan yararlanarak sandalcıya sığlığa doğru çekmesini söyledi. Böylece oğlu suyun dibinde deniz yıldızlarından, denizin içindeki tatlı su kaynaklarına dalan pembe mavi balıklardan, hatta batan bir sömürge gemisinde boğulanların saçlarından başka bir şey olmadığını görecekti. Ne batık bir gemiden ne de ona benzer başka bir şeyden eser yoktu ama oğlu öyle inatçıydı ki anne gelecek Mart'ta büyük bir gemi birlikte gözleyeceklerini kesinlikle söz verdi. Oysa artık geleceğinden tek kesin şeyin bir Türk'ün dükkanındaki açık artırmadan aldığı Sir Francis Drake'ın zamanından kalma rahat bir iskemle olduğundan haberi yoktu. Hemen o gece dinlenmek için oturdu, içini çekip, ''Ah benim zavallı Olofornosçuğum, bir bilsen, bu kraliçe tabutundan alınan sırmaların, kadife kaplamanın üstünde oturmak, seni düşünmek ne güzel.'' dedi ama ölen kocasının anılarını deştikçe kalbindeki kan kaynayıp çikolataya döndü. Sanki oturmuyor koşuyordu, sıtma tutmuş gibiydi. Ter içinde kalmıştı. Soluğu toprak kokuyordu. Eve gün doğarken geldi. Annesini o rahat iskemlesinde ölü buldu. Henüz soğumamıştı ama yılan sokmasında olduğu gibi yarı çürümüştü. Sonradan aynı şey 4 kadının daha başına gelince katil iskemle denize kimseye kötülük getirmeyeceği kadar uzaklara atıldı. Yüzyıllar boyunca kullanıla kullanıla rahat ettirme yeteneğini bitirmişti. Herkesin uğursuz tahtı köye getiren dulun oğlu diye gösterdikleri bir yetim olarak sıkıntılı bir yaşama alışması gerekiyordu. Köy halkının yardımından çok sandallardan çaldığı balıklarla geçiniyordu. Sesi gürleştikçe gürleşiyor, geçmiş görüntüleri hiç anımsamıyordu. Ta ki bir başka Mart gecesine dek denize bakıyordu ve birdenbire Tanrım, işte orada dev bir balina gibi, behemot gibi, Gelin görün diye deli gibi bağırmaya başladı. Gelin görün köpek havlamalarıyla, kadınların bağırışmalarıyla öyle bir şamata koptu ki en yaşlı adamlar bile William Dampier geldi sandılar. Büyük dedelerinin çektiği korkuları anımsayıp yatakların altına saklandılar. Sokağa çıkanlar ise tam o sırada doğuda yeniden yitip yıllık felaketine doğru giden gerçek dışı makineye bakmak zahmetinde bulunmadılar. Çocuğu yumruklamaya başladılar. İki büklüm ettiler onu. İşte o zaman öfkeden tükürükleri akarak kendi kendine "Görürler benim kim olduğumu," dedi ama fikrini kimseye açmadı. Bütün yıl hep aynı şeyi düşündü. "Görürler benim kim olduğumu," diyordu. Aklına koyduğunu yapmak için, ki yaptı bunu, bir kez daha hayalet geminin geçeceği geceyi bekliyordu. Bir sandal çalıp körfezi geçecek, geceyi büyük anı bekleyerek köle limanın içerilerinde, Karayiplerin bu gözyaşı limanında geçirecekti. Bu serüvene öyle kaptırmıştı ki kendini, her zaman yaptığı gibi Nehundio dükkanların önünde durup tek parça fil dişinden oyulmuş mandarinlere baktı, ne tekerlekli iskemlelerdeki Hollandalı zencilerle alay etti, ne de Brezilyalı kadınların etinin pişirilip satıldığı gizli bir meyhanede bir canavarın büyümelisiyle bütün dünyayı dolaşan bakır tenli Malayalılardan korktu. Çünkü gece gelene dek kendinde değildi. Gece bütün yıldızların ağırlığıyla çöktü üstüne. Ormanda çürümüş salamanderlerin ve gardenyaların güzel kokusu yayılıyordu. Ve işte o çalınmış bir sandalın içinde körfezin ağzına doğru kürek çekiyordu. Gümrük polisinin dikkatini çekmemek için fener yakmamıştı. Her 15 saniyede bir fenerin uzun yeşil ışığı onun gerçek üstü yapıyor, sonra yeniden gelen karanlıkta insan oluyordu. Limanı belirleyen şamandıralara yaklaştığını, fenerin gittikçe keskinleşen sıkıcı ışığından başka denizin solunun da gitgide kederli gelmesinden anlıyordu. Öyle dalgın kürek çekiyordu ki birdenbire yanında bitiveren korkunç köpek balığı soluğunun nereden geldiğini ve sanki bütün yıldızlar sönmüşçesine gecenin neden kapkara kesiliverdiğini anlayamadı. Gemi oradaydı oysa, bütün o akıl almaz büyüklüğüyle, aman tanrım, dünyadaki en büyük şeylerden daha büyük. Denizlerdeki ve karalardaki karanlık her şeyden daha kara. 300 bin tonluk köpek balığının kokusu. Sandalın o denli yakından geçiyordu ki bu çelik dağının ek yerlerini görebiliyordu. Sonsuz lombozalarında tek bir ışık yoktu. Makinelerinden tek bir hırıltı gelmiyordu. Tek bir can yoktu. Kendi sessiz evrenini, kendi ölü havasını, kendi ilerlemeyen zamanını, içinde bütün boğulmuş hayvanların yüzdüğü kendi sapık denizinde birlikte taşıyordu ve fenerin çakmasıyla birden yitiverdi. Yeniden bir anda o saydam Karayip oldu. Mart gecesi pelikanların her günkü havası ve şamandıraların arasında böylece yalnız kaldı. Ne yapacağını bilemeden şaşkın kendi kendine sorarken esrarlı bir soluk bütün şamandıraları birincisinden sonuncuya dek üfleyip yok etti. Böylece fenerin ışığı geçince gemi yeniden göründü. Şimdi artık pusulaları şaşırmıştı. Kimdir, belki de hangi okyanusun neresinde olduğunu bile bilmiyordu. Görünmeyen kanalı bulmak istiyor ama sığlığa doğru gidiyordu gerçekte. Bütün büyünün limanın ağzındaki kanalı belirleyen uğursuz şamandıralarda olduğunu birden kesinlikle anlayıverdi. Sandaldaki feneri yaktı. Küçük kırmızı ışık gözleme kulesindekileri kuşkulandırmazdı ama kaptana yol gösteren bir güneş olacaktı ve gemi rotasını düzeltti. Işığın yardımıyla kanalın ana girişinden uğurlu bir dirilişle bir manevra yapıp geçti. Derken aynı anda bütün ışıklar yandı. Kazanlar solumaya başladı. Yıldızlar yerlerine çakıldılar. Hayvan ölüleri dibe gitti. Tabak sesleri, mutfaklardan defneli salçaların güzel kokusu geldi. Salonların kuytu köşelerinde açık deniz aşıklarının yürek atışı, ay ışığı vurmuş güvertelerde orkestranın nabzı hissedilmeye başlandı. Ama delikanlının hala öfkesi geçmemişti. Ne coşkuyla şaşkına dönmüş, ne de bu mucizeden korkmuştu. Şimdi her zamankinden daha kararlı olarak kendi kendine, "Şimdi görecekler benim kim olduğum onlar, korkaklar. Şimdi görecekler dev makine çarpmasın diye yana çekileceği yerde tam önünde kürek çekmeye başladı. Şimdi gerçekten görecekler benim kim olduğumu," ve fenerle gemiye yol göstermeye devam etti. geminin kendisine uyduğuna iyice kanaat getirince bir kez daha rotasını değiştirdi, burnunu doklardan döndürdü ve gemiyi görünmeyen kanaldan çıkardı ve sanki bir deniz kuzusuymuş gibi ipinden tutup çekerek uyuyan köyün ışıklarına doğru götürdü. Canlı gemiyi fenerin ışığı bozamıyordu. Onu her 15 dakikada görünmez yapacağı yerde alüminyuma dönüştürüyordu. Belli belirsiz seçilen şeyler iyice görünmeye başlamıştı. Kilisenin haçı, evlerin yoksulluğu, gemi arkasından geliyordu hala. İçinin isteğine uymuş izliyordu. Kalbinin üstüne yatmış uyuyan kaptanıyla, ambarda dövüşen boğalarıyla, revirdeki yalnız hastasıyla, sarnıçlardaki öksüz sularıyla izliyordu. Gafil dümenci kayalıkları rıhtımla karıştırmış olmalıydı. Çünkü tam o anda büyük bir gürültü koptu ve delikanlı başından aşağı dökülen buhar sağanağıyla sırılsıklam oldu. Yeni bir gümbürtü, elmalı sandal neredeyse batmak üzereydi. Bir gümbürtü daha, artık iş işten geçmişti. Kıyıdaki deniz kabukları, sokak taşları, ona inanmayanların kapıları artık önlerindeydi. Bütün köy bu dehşet verici geminin ışıklarıyla aydınlanmıştı. Zar zor bir yana çekilip kopan faciaya yer bıraktı. Bu kargaşalığın içinde bağırıyordu. İşte gelin görün, korkaklar koca çelik yığını karaya vurup toprağa parça parça etmesinden bir saniye önce 9500 şampanya kadehinin o tertemiz yok oluşu, birbiri ardına tuzla buz oluşu duyuldu. Sonra ortalık aydınlandı. Artık bir Mart ayında bir şafak vakti değil, pırıl pırıl bir çarşamba günüydü ve o, kendisine inanmayanların ağızları bir karış açık, dünyanın bu en büyük gemisini seyrettiklerini gördü. Mutlu oldu. Gemi ise kilisenin önünde karaya oturmuştu. Bütün beyazlardan daha beyaz, çan kulesinden 20 kez daha yüksek, köyden 97 kez daha uzundu. Üstün demir harflerle adı yazılıydı. Hala Sikaglok ve her yanında ölüm denizlerinin baygın eski çağlardan kalma suları sızıyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 161.